Ayrım 12.
Eser incelendiğinde yazarın yalnızca olayları aktarmaya özen gösterdiği, bunlardan sonuç çıkarmayı okuyucuya bıraktığı görülmektedir. Çöleşan, özgürlükçü ülkelerde kabul edilen, kamu görevi olanların yaşama açık kitap olmalıdır görüşünden hareketle, başbakan ve ailesinin geçmiş yaşam hakkında kamuoyuna bilgi vermek istemiştir. Davacılar dava konusu eserde kişilik haklarına saldırı olduğunu ve olayın hukuka aykırı bulunduğunu iddia etmektedir. Oysa olayda kişilik haklarına saldırı olmadığı gibi olayın hukuka aykırı bir yönü de yoktur. Dava konusu eserde davacıların şeref, haysiyet ve özel yaşam gibi varlıklarına herhangi bir saldırı olmamıştır. Eserin ve yazarın amacı davacıların kişilik haklarına saldırı değil, Türk politik yaşamında alışılmış dışında davranışlarıyla devleti aile meclisiyle yöneten Özal ailesinin bireylerini bir gazeteci ve araştırmacı anlayışı içerisinde kamuoyuna tanıtmak olmuştur. Ülkenin başbakanı ve kamuoyunun başbakan kadar ilgisini çekmeyi başaran Sayın Semra Özal'ın geçmişleri hakkında her türlü bilgi edinmeye hakkı olan kamuoyunu aydınlatmak amacıyla yazılan bu eserden dolayı kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu yolundaki iddialar tutarlı olmaktan uzaktır. Kamunun üstün çıkarları kişilik haklarını sınırlar. Bir devlet adamının geçmişi, yaşamı, davranışları ve karakter yapısı hakkında yayın yapılması kamunun üstün çıkarlarının bir gereğidir. Seçmen devlet adamı hakkında bilgi sahibi oldukça oyunu gerçekçi bir yaklaşımda kullanabilecektir. Bu tür konuların basın yoluyla açıklanmasının kişilik haklarına saldırı olarak nitelendirilmesinin hukuk dayanağı yoktur. Olayda hukuku aykırılık da yoktur. Dava konusu olayda hakkında basın yoluyla açıklama yapılan kişiler başbakan ve eşidir. Politikacı olmamakla birlikte üst düzey yetkilisi bir politikacı, bir devlet adamı gibi hareket eden, toplantılar düzenleyen, iç ve dış gezilere katılan, konuşma, tutum ve davranışlarıyla kamuoyunun ilgisini çeken Sayın Semra Özal'ın geçmişini ve yaşam tarzını kamuoyunun bilme hakkı asla yok edilemez. Bunun yanında başbakanın televizyonda ve basın toplantılarında aile meclisi kararlarından sık sık söz etmesi, aile meclisini oluşturan bireylerin yaşantıları ve devlet yönetimindeki etkinlikleri basına intikal edip kamuoyunun ilgisini çekmektedir. Bu durumda müvekkilim kitabında bu kişilerden de söz etme gereğini ve sorumluluğunu duymuştur. Devlet adamı, politikacı ve yöneticiler, şeref, haysiyet ve özel yaşamlarına saldırı gibi konularda normal bir yurttaştan farklı konumdadır. Bu kişiler, bu tür konularda normal bir yurttaş kadar hassas olamazlar. Bu kişiler toplumun kendileri hakkında geçmişlerini, yaşamlarını, aile yapılarını, düşüncelerini, uygulamalarını ve kişisel ilişkilerini bilme hakkına sahip olduğunu ve basının da bunları araştırabileceğini önceden hesaba katmak ve kabul etmek zorundadır. Kitaptaki açıklamalar gerçek ve yaşanmış olaylara dayanmaktadır. Daha önce de söz ettiğimiz gibi müvekkilim Emin Çöleşan ciddi bir araştırmacı ve gazetecidir. Kamuoyu da kendisini böyle tanımakta ve eserleri en çok okunan kitaplar arasında yer almaktadır. Dava konusu kitap ciddi araştırma sonucunda oluşmuş bir eserdir. Ekmek çalma olayını davacı başbakan Ankara'da bir toplantıda bizzat kendisi anlatmış ve bu konuşma "Özal ekmek çaldım. Özal öğrenciyken tandır ekmeği çalmış. Özal çocukken ekmek çalardık." başlıklarıyla 31 Ekim 1988 tarihli Hürriyet, Gazete ve Bulvar gazetelerinde yayınlanmıştır. Genel ev olayında anlatılanlar gerçek olup bunu davacı Turgut Özal, rahmetli Örsan Öymen ile Bedri Koraman'a kendisi anlatmıştır. Milliyet gazetesinde 14 Kasım 1985 günü yayınlanmıştır. Ancak müvekkilimin genel ev olayı ile ilgili olarak Amerikalılardan aferin aldığı yönündeki açıklamasının kişilik haklarına saldırı ile ilgisi olamaz. Bir kimsenin gerçek dost ve müttefik kabul edilen Amerikalılara gösterdiği yakınlık nedeniyle onların güvenini kazanmış olması durumunda bu güvenin aferin olma alarak nitelendirilmesi kişilik haklarına saldırı olarak düşünülemez. Davacıya Takunyalı ve tarikatçı Turgut denilmesi de gerçek olup kişilik haklarına saldırı ile ilgisi yoktur. Takunyalı sıfatı Turgut Özal ve kardeşlerine 1967 yılında takılmış ve bu kişiler Takunyalı biraderler olarak anılmaya başlanmıştır. Takunyalı sözcüğü basında çeşitli tarihlerde yer almış olmasına rağmen davacı hiçbir tepki göstermemiştir. Örneğin 21 Temmuz 1970 ve 2 Şubat 1971 tarihli Devrim gazeteleri ile 27 Nisan 1971 tarihli Akşam gazeteleri, 14 Ocak 1971 tarihli Cumhuriyet Senatosu Tutanak dergisi. Kaldı ki Takunyalı ve tarikatçı sözcükleri dinsel inançları güçlü olan kişilere yönelik bir sıfattır. Sürekli olarak dinsel inançlarının güçlü olduğunu açıklayan, bir tarihte Milli Selamet Partisi İzmir Milletvekili adayı olan ve partisi adına radyo konuşmaları bile yapan davacının Takunyalı ve tarikatçı sözcüklerini kişilik haklarına saldırı olarak niteleyip dava konusu yapmış olmasını anlamak mümkün değildir. Tarikatçı sözcüğü de kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaz. Aksine kabul etmek ülkemizde birçok kişinin şeref ve haysiyetine saldırı niteliğinde olurdu. Kaldı ki 27 Ocak 1989 günü yaptığı basın toplantısında bir gazeteci Turgut Özal'a Nakşibendi olmadığınızı söyleyebilir misiniz sorusunu yöneltince bu sorulara muhatap değilim demiştir. Gazeteci sorusunu ısrarla sorunca bak cevabını aldın otur yerine demiştir. Bu olay Cumhuriyet, Sabah, Gazete, Milliyet, Güneş ve Günaydın gazetelerinde yer almış ve davacı bu konuşmayı yalanlamamıştır. Daha da önemlisi Turgut Özal annesini Bakanlar Kurulu kararnamesiyle İstanbul Süleymaniye Camii'nde Nakşibendi Şeyhinin yanına gömdürmeyi başarmıştır. Melih Aşık 15 Şubat 1989 tarihli Milliyet gazetesinde Özal'ın Nakşibendi olduğuna ilişkin MIT raporu olduğunu yazmaktadır. Amerika dönüşü getirilen kadın giysilerinin gümrükten geçirilmesi olayında davacıların ilgisi ikinci planda kalır. Çamaşır olayı o günlerin gümrük mevzuatındaki bürokratik uygulamaların aksaklığını dile getirmek amacıyla yazılmıştır. Kaldı ki bu giysilerin iç çamaşırı olduğu konusunda bir anlam çıkarmak da söz konusu olamaz. O zamanlar değerli olan birkaç naylon giysiyi eşine hediye getirmesi doğal bir olaydır. Bu olayın yazılmasında küçük düşürücü ve onur kırıcı bir durum yoktur. Davacı Özal bu olayı espri amacıyla bizzat kendisi çeşitli yerlerde anlatmıştır. Kitapta davacının işçi düşmanı olduğu, Amerikalılarla işbirliği yaptığı, çıkarları için her şeyi yapabileceği görüşüne yer verildiği iddia edilmektedir. Kitapta böyle iddia yoktur. Olsa bile bunların hukuka aykırılığından söz edilmesi mümkün değildir. MESS başkanlığı yapan, yönetimi döneminde işçi ücretlerinin enflasyonun altında arttığını vurgulayan, işçi örgütlerinin işçi düşmanı olarak tanımladığı, İşçi hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı bir ülkenin başbakanına işçi dostu demek herhalde doğru olmaz. Amerika ülkemizin en yakın dostu ve müttefiki olduğuna göre davacının Amerikalılarla işbirliği yaptığının kitapta açıklanması kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaz. Eserin hiçbir yerinde Semra Özal'ın tahsilsiz olduğu, görgüsüz hareketlerde bulunduğu, bayağı bir insanmış gibi gösterildiğine ilişkin açıklama yoktur. Çöl Aşan kitabında Semra Özal'ın eğitim düzeyini bilmediğini ve kendisine bu konuda açıklama yapmasının sevindirici olacağını ifade etmektedir. Böyle bir isteğin kişilik haklarına saldırıyla ne ilgisi olabilir? Dava dilekçesinin 3. sayfasında davacıların nasıl evlendikleri anlatılırken onların bir odada uygunsuz vaziyette yakalandıklarından söz edildiği ileri sürülmektedir. Adı geçen bölüm dikkatle incelendiğinde bu olayın Sayın Semra ve Turgut Özal'ın evlenmelerinden sonra meydana geldiği ve davacıların kastedilmediği anlaşılacaktır. Kaldı ki bir erkekle bir genç kız içeride sarmaş dolaş durumdaydı deyiminin kişilik haklarına saldırı kabul edilmesi söz konusu olamaz. Kitapta o kişilerin uygunsuz vaziyette yakalandıklarından ve yüz kızartıcı bir durumun varlığından söz edilmemektedir. Sarmaş dolaş olma, İleride bir anı şeklinde anlatılabilecek ve olan sayılabilecek bir durumdur. Bu davanın 26 Mart yerel seçimlerinde Sayın Turgut Özal'ın kişiliğinde ANAP oylarındaki düşüşe bir tepki ve bir çıkış yolu bulmak amacıyla açıldığı anlaşılmaktadır. Dava açılıncaya kadar kitap hakkında hiçbir yasal başvuruda bulunulmamıştır. Davacılar eserde kişilik haklarına saldırıda sezinlemiş olsalardı, eserin ilk basımlarında yasal yollarını kullanma haklarını seçerlerdi. Olayda davacıların maddi veya manevi zararı yoktur. Tazminat hakkının doğabilmesi için saldırıya uğrayan kişinin zararı uğraması gerekir. Maddi zarar kişilik haklarına saldırı nedeniyle kişinin mal varlığındaki azalmayı ifade eder. Örneğin haksız bir yayın nedeniyle bir ticarethanenin kapatılması nedeniyle kapalı günlerde kaybedilen kazanç gibi davacıların böyle bir zararı yoktur. Olayda davacıların manevi zararı da yoktur. Manevi zarar kişilik hakları saldırıya uğrayan kişinin bu yüzden uğradığı acı, ıstıraf ve elemi ifade eder. Davacıların bu kitap nedeniyle acı, ıstıraf ve elem duyabilmeleri için önce kitabı okumuş olmaları gerekir. Oysa davacılar kitap yayınlandıktan sonra bile görüşlerini soran gazetecilere okumadım, önem vermiyorum gibi demeçler vermişlerdir. Kitabı okumayan ve önem vermeyen kişilerin aynı kitap nedeniyle acı ve ıstırap duyduklarının kabulü mümkün değildir. Davacılar davalarını kitabın 46. baskısı yapıldıktan sonra açmışlardır. Davacılar acı ve elem duysalardı, kitabın ilk basımlarında yasal haklarını kullanırlardı. Dava dilekçesine verdiğimiz cevap özetle böyleydi. Haziran 1989'da Bugün gazetesi manşet atıyor. Özal gerçekleri yazana ateş püskürüyor. Bugün Özal davası. Bay ve Bayan Özal bugünden 100 milyon istiyor. Eğer parayla itibarları kurtulacaksa onlara 100 milyonu hemen verelim. Turgut Nereden Koşuyor kitabının eleştirisini yayınlayan Bugün gazetesinin kişilik haklarına tecavüz ettiğini öne süren Turgut ve Semra Özal ayrıca kitabın yazarı ile yayıncısından 300 milyon istiyor. 5 Temmuz 1989 tarihli Hürriyet gazetesinde Özal ailesinin avukatı Bilgin Yazıcıoğlu birinci sayfadan açıklama yapıyor. Başbakanımız küfür sevmiyor ve açtığı davaları anlatıyor. 11 Ağustos 1989 tarihli Yeni Nesil gazetesinin manşeti yakın tarihi ilgi, diktatörlük devrini anlatan kitaplar kapış kapış. Manşette benim ve Kenan Evren'i yazan Baskını Oran'ın resimlerimiz var ve kitaplarımızdan söz ediliyor. 7 Eylül 1989 tarihli Cumhuriyet gazetesinde geniş bir haber. Özal, çoğu gazeteci 50 kişiyle mahkemelik. Hepimizin suçu kendisine hakaret etmek. 18 Eylül 1989 tarihli Barometre gazetesinde benim açımdan ilginç bir haber var. Bu gazeteyi Sabah grubu çıkarıyor. Haberde iddia edildiğine göre Erol Simavi'nin bana Turgut'tan sonra yazdığı mektup ayrıca Özal'a gönderilmiş ve kendisinden özür dilenmiş. Bunu yapan da Çetin Emeç'miş. Ayrıca bu mektup bana gönderilmeden önce gazete üst yönetiminde görüş ayrılıkları çıkmış. Bazıları gönderilmesini isterken bazıları buna karşı çıkmış. Bu arada Çetin Emeç Ankara'ya geliyor ve kendisiyle uzun uzun konuşuyorum. Emeç gazetenin başından ayrılmak üzere. Yerine kimin geleceği henüz bilinmiyor. Soruyorum, kendisinin de bilmediğini söylüyor. Bu dönemde gazetemizin iyi bir muhalefet yapması gerektiğini kendisine anlatıyorum. Okuyucunun bunu beklediğini söylüyorum. Bunları yaz ve faksla Erol Bey'e geçemin. Kendisini rahatsız etmek istemem. Siz gazetenin başındaki kişisiniz. Siz iletebilirsiniz. Hayır, sen Türk basınında bir firmasın. Erol Bey de bir firma. İki büyük firma, aranızda yazışabilirsiniz. Çok ilginç. Erol Bey tarafından bana Turgut'tan sonra gönderilen mektupta da benim bir firma olduğum yazılmıştı. Deyimler çok benziyordu. Bu arada zamanımın büyük bölümü yine belge ve tanık aramakta geçiyor. Bir gün ilginç bir olay yaşıyorum ve bunu size burada anlatmak zorundayım. Turgut'ta bir olay anlatıyorum. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler 12 Eylül öncesinde öldürülüyor. Bu sırada Özal Başbakanlık Müsteşarı ve DPT Müsteşar Vekili sıfatıyla yurt dışında. Haber kendisine iletiliyor ve geçmişte MSS başkanı iken kanlı bıçaklı olduğu Kemal Türkler için iyi olmuş pezevenge diyor. Bu olay benim kitapta yazdığıma göre Amerika'da geçiyor. Sonra bu konuyu 1983 yılında SİDE'de Özal'a sormuştum ve bana böyle bir şey söylemediğini söylemişti. Bana bunu anlatan o sırada Özal'ın yanında bulunan bir arkadaşımdı ve olayı kulaklarıyla duyduğunu, çok şaşırdığını söylemişti. Ben de bu hadiseyi Turgut kitabında olduğu gibi anlatmıştım. Özal'ın yalanladığını da belirterek acaba kimin doğru söylediğini sormuştum. Çünkü bana bunu anlatan kişi üst düzeyde bir devlet yetkilisiydi. Bu arkadaşım yurt dışı görevini tamamlıyor ve bir gün bana geliyor. Bulunduğu ülkede Turgut'u okumuş. Bana şakayla karışık aynen şöyle diyor. Sana anlattığım olayı hem yanlış hem de eksik yazmışsın. Bir kere Özal o sözü Amerika'da değil Paris'te söyledi. Ölüm haberi oraya geldi. İkincisi o sözü söyledikten sonra böylelerinin cenaze namazının bile kılınmasının caiz olmadığını söyledi. Ben sana bunu da anlatmıştım ama unutmuşsun. Gerçekten de unutmuşum. Arkadaşımla aramızda bu konuşma geçtiği sırada Özal ailesi henüz Turgut'u dava etmemişti. Gel zaman git zaman dava açıldı ve kitapta anlatılan bu konuyu da dava dilekçesinde gündeme getirdiler. Arkadaşım artık Türkiye'ye dönmüştü ve mensup olduğu kamu kuruluşunda çalışıyordu ama kendisine aktif görev vermemişlerdi. Ayrıca geçmişte çok üst düzeyde görev aldığı için kendisine özel bir firmanın yönetim kurulu üyeliğini vermişlerdi. Oradan da maaş alıyordu. Özel firma altına bir de makam otosu vermişti. Hem kendi ailesi hem de karısının ailesi son derece varlıklıydı. Aslında para sorunları hiç yoktu. Dava açılıp iş ciddiye binince kendisinden tanık olmasını istedim, korkuyordu. Karısı üzerinde çok etkiliydi. Yüzsüzlüğü ele alıp karısına defalarca rica ettim ve kocasını etkilemesini istedim. Ama hayır, arkadaşım korkuyordu. Eğer tanık olursa işinden olurdu. Emeklilik hakkını çoktan doldurmuştu, paraya ihtiyacı yoktu. Ama bu kez de özel kuruluştaki yönetim kurulu üyeliğinden ve altındaki arabadan olabilirdi. Bazı arkadaşlarımız devreye girdiler ama kendisini ikna edemedik. Tanık olmayı bir türlü kabul etmedi. Uzun süre böyle niceleriyle muhatap oldum. Pek çok kişi başbakan ve daha sonra cumhurbaşkanı aleyhine tanıklık yapmaktan korkuyordu. Davamızın ilk döneminde yakında cumhurbaşkanı olacağı kanısı da yaygındı. Bu durumda insanların korkusu daha da artıyordu. Ama bunlar genelde korktuklarını söylemiyorlar, başka gerekçeler uyduruyorlardı. Aslında tanıklığı kime teklif edeceğimi ben de çok iyi ayarlamaya çalışıyordum. Örneğin bir devlet memuru vardı. Bana Turgut için çok bilgi ve belge vermişti. Bu adam namusluydu ve malı götürenler sınıfına dahil değildi. Kendisi bana tanık olmayı teklif etti, kabul etmedim. Çünkü zor durumda kalırdı. Maaşından başka geliri olmayan bir insandı. Öte yanda ise CHP'li eski bakan çekiniyordu. Yakın arkadaşım çekiniyordu. Her kesimden çok sayıda insan çekiniyordu. Böyle en az 20 kişi bana önceden belge ve bilgi verdikleri halde şimdi korkuyordu. Peki ama ben yazdıklarımın doğru olduğunu mahkeme önünde nasıl kanıtlayacaktım? Bunu kendilerine soruyordum, cevap alamıyordum. Bunlardan sadece bir kişiye saygı duydum. Çok büyük bir kuruluşun başındaydı. Eğer çok sıkışırsam tanıklık için kendisini çağırmamı istedi. Ama benim için yapacağı tanıklık başında olduğu kuruluşa büyük zarar verebilirdi, istemedim. Saatlerim, günlerim ve haftalarım bu işle geçiyor. Tanık olması muhtemel kişilerle konuşmak ve mahkeme için belge ve bilgi toplamak. Bu arada doğal olarak önceliği gazetenin işine vermek zorundayım. Bir yardımcı yok. Her türlü ayak işini bile kendim yapıyorum. Fotokopiyi kendim çekiyorum. Telefonları kendim çeviriyorum. İnanılmaz bir çile. 26 Eylül 1989 günü duruşmamız var. Özal ailesinin avukatı Bilgin Yazıcıoğlu bizim cevabımıza cevabını kapsayan dilekçesini mahkemeye sunuyor. 19 Eylül 1989 tarihli dilekçe özette şöyle. Haber verme hakkı gerçeklik, kamu yararı, güncellik ve konu ile ifade arasındaki düşünsel bağlılık kuralları ile sınırlıdır. Eğer bir haber bu kurallardan birisine ters düşerse bu takdirde hakkın hukuka uygunluğundan söz edilemez. Dava konusu kitapta bu temel kuralların hiçbiri mevcut değildir.